Ayrım 12, Rehin, Sabahattin Önkibar, sayfa 144. 94 kat arttı. Varlık fonu üzerinden batmak üzere olan özel firmalara kaynak aktarılması, yine Ziraat Bankası'nın 500 milyon dolar vererek simit sarayına %51 ortak olması gibi adımlar, yandaş şirketlerin borçlarının tamamen halkın sırtına yıkılmak istendiğini gösteriyor. Devletin resmi verileri ekonomiden sorumlu Damat Bey tarafından çizilen pembe tabloya rağmen sadece ülke ekonomisi değil, halk da ciddi anlamda borç batağına saplanmış görünüyor. Öyle ki AKP'nin tek başına iktidara geldiği 2002 yılı sonunda 6.6 milyar lira olan hane halkı borcu son 17 yıl içinde tam 94 kat artmış. Merkez Bankası'nın Kasım 2019'da yayımladığı finansal istikrar raporu verilerine göre Eylül 2019 itibariyle toplam hane halkı borcu 621 milyar liraya ulaşmış durumda. Halkın borcunun %90'ını yani 558 milyar lira sadece bankalara olan borçlar oluşturuyor. Borçların %39.7'sini yani 246 milyar lira ihtiyaç kredileri, %34'ünü yani 213 milyar lira konut kredileri, %19.6'sını 122 milyar lira ise bireysel kredi kartı borçları oluşturuyor. Varlık yönetim şirketlerine olan borçların miktarı ise 27.1 milyar lira. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2018'de 784 milyar 87 milyon dolar olan milli gelir gayri safi yıllık hasıla 2019'un 3. çeyrek döneminde yıllık 734 milyar 190 milyon dolara geriledi. Bu nedenle kişi başına milli gelir 9.632 dolardan 8.930 dolara düştü. Kişi başına düşen milli gelir hesabında 10 yıl geriye gittik. Üstelik geriye gidiş sadece bununla da sınırlı değil. Bankalar emlakçılığa soyundu. Son birkaç yıl içinde döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve resmi enflasyonun çifthaneli rakamlara demir atması nedeniyle halkın satın alım gücünde de dramatik düşüşler yaşandı. Örneğin 2009 yılında tedavüle giren 200 liralık banknotun satın alma gücü bugün 52 liraya kadar geriledi. Cebimizdeki 200 liranın 4'te 3'ü son 10 yıl içinde resmen buharlaştı. Cebindeki paranın değeri düşen milyonlarca emekçi geçimini sağlamak için bir türlü içinden çıkamadığı ağır borç yükü altına girmek zorunda kaldı. Gerek ülke ekonomisi gerekse ekonominin en ağır yükünü çeken milyonlarca emekçinin boğazına kadar borç batağına saplandığı koşullarda hükümet ve patronların asgari ücrete yapılacak 3 kuruşluk zam üzerinden kopardıkları fırtınaya bakıldığında işçi ve emekçilerin içine itildiği borç sarmalından çıkmasının hiç de kolay olmayacağı görülüyor. Bu arada kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşın taşınmazlarına el koyan bankalar ise adeta emlakçılığa soyundu. 14 milyon haciz dosyası. Yüz binlerce insan krediler vasıtasıyla bankalara borçlu hale gelirken, borcunu ödeyemeyenlerin haczedilen malları bankaların hanesine kâr olarak yazılıyor. Borcunu ödeyemeyen vatandaşın evine, arsasına ve arabasına el koyan bankalar, haczettiği malları online satış siteleri üzerinden satmaya başladı. Evet, işsiz ve gelirsiz kalan, kredi kartının borcunu ödeyemeyen, ekonomik krizle kavrulan milyonlarca kişi bugün haciz sıkıntısı yaşıyor. Mahkemeler, avukatlar, icra müdürlükleri talebe yetişemiyor. İcralardaki dosya sayısı tamı tamına 14 milyon. İstanbul Barosu'nun verilerine göre sadece Bakırköy Adliyesi'nde kurulu toplam 13 icra ve iflas dairesinde 2009 itibarıyla 390 bin dosya bulunuyor. 2008'den devreden 327.616 dosyada göz önüne alındığında toplam dosya sayısının 717.616'yı bulduğu belirtiliyor. Türkiye genelinde ise toplam icra dosyası 14 milyona yaklaşıyor. İcra müdürlüklerine düşen ortalama dosya 12 bini buluyor. Bu rakam büyük şehirler göz önüne alındığında çok daha yüksek. Milyonlarca kişi tek bir ekmeği bile artık kredi kartıyla almaya başladı. Merkez Bankası verileri tüketicinin kredi kartı borcunu yeni tüketici kredisi olarak kapattığını ortaya koyuyor. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları tutarı 148 milyar 191 milyon 829 bin liraya çıktı. Bankalardaki tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları tutarı 30 Temmuz tarihi itibarıyla 147 milyar 633 milyon 467 bin lira düzeyindeydi. Varlık fonu yıkımı ve varlık fonu olayı. Türkiye'nin elindeki son değerlerle oluşturulan varlık fonu ile alakalı teknik bilgiler şöyledir. Ulusal varlık fonları çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini arttırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlardır. Bu fonun geliri genellikle bütçe fazlalarından oluşur. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bu fazlayı 4 şekilde kullanabilir. 1- Harcamalarını arttırır. 2- Mevcut vergi yükünü düşürür. 3- Borçlarını erken ödemeye tabi tutabilir. 4- Bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini arttırmaya çalışarak gelecek kuşaklara refahı aktarma yoluna gidebilir. Bu tür fon yönetimlerinde temel hareket noktası varlıkları risk ve getiri dengesini gözeterek kazanç amaçlı kullanmaktır. Bu işlemleri bütçe kısıtlamaları ve parlamentonun sıkı denetimi altında yürütmek kolay değildir. Varlık fonu kuruluşunun bir nedeni de bu kısıtlamalardan kurtulmaktır. Varlık fonunun amacı nedir? Nerede kullanılır? Bir varlık fonu kurulmasının genel olarak iki temel amacı vardır. 1- Ülke ekonomisinin konjonktürel etkilerden kurtarılarak istikrarlı biçimde işlemesini sağlamak. 2- Gelecek kuşaklara refah aktarabilmek. Bu çerçeveden bakınca fonun varlıkları ve getirilerinin karşılaşacağı risklerden yüksek olması gereklidir. Varlık fonlarının kuruluş yeri olarak iki farklı uygulama söz konusudur. 1. Varlık fonları Merkez Bankası nezdinde kurulabilmektedir. Merkez bankaları rezervlerini değerlendirirken benzer işlemler yaptıkları için belirli bir deneyime sahiptirler. Ayrıca merkez bankalarının bağımsız yapısı bu tür fonların yönetimini siyasal etkilerden uzak yürütebileceği izlenimi vermekte, dolayısıyla kamuoyu nezdinde güven yaratmaktadır. 2. Varlık fonları ayrı bir şirket ya da idare olarak kurulabilmektedir. Bu tür bir kuruluşun kendisini kanıtlayana kadar güven sorunuyla ve eleştirilerle karşılaşması olasılığı yüksektir. Varlık fonunun temel dayanağı nedir? Bir varlık fonu kurulabilmesi için her şeyden önce bir varlık ya da kamu elinde oluşmuş bir gelir fazlalığı olması gerekir. Buna göre varlık fonları iki şekilde kurulabilmektedir. 1. Bir veya birden fazla emtiaya dayalı fonlar. Bunlar genellikle ihraç edilen emtianın gelirleri nedeniyle oluşan bütçe fazlalarından oluşur. Tipik örnekleri Körfez ülkelerinin kurdukları fonlardır. Bu fonların çoğu ihraç edilen petrolden sağlanan gelirlerle oluşturulmuştur. Norveç'in kurduğu emeklilik fonu da benzer şekilde Kuzey Denizi'nden elde edilen petrol gelirlerinin yarattığı bütçe fazlasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlamaktadır. 2. Bir emtiaya dayalı olmayan fonlar. Bunlar ya dış ticaret fazlaları ile ya da emeklilik fonlarında biriken paralarla oluşturulmaktadır. Bu tür fonların tipik örnekleri Çin, Kore ve Hong Kong gibi ülkelerin kurdukları varlık fonlarıdır. ABD'nin her iki örneğe de giren birden fazla varlık fonu bulunmaktadır. Varlık fonu neye yatırım yapar? Varlık fonları ağırlıklı olarak devlet tahvillerine, hisse senetlerine, yatırım fonlarına, çeşitli projelere, geçici ya da kalıcı ortaklıklar yoluyla girip yatırım yaparlar. Bazı ülkeler varlık fonlarının yatırımları ile ilgili bazı kısıtlamalar ve standartlar getirmişlerdir. Örneğin birçok ülkede varlık fonları için S&P ve Fitch'in, BBB ve Moody's'in Baa3 kredi notları yatırım yapılabilir, en düşük not olarak kabul edilmekte, bu notun altında kredi notu olan ülke tahvillerine yatırım yapılamamaktadır. 2006 yılında yaşanan subprime mortgage ve 2008 yılında yaşanan Lehman Brothers krizlerinin ardından ABD başta olmak üzere bu fonların bir bölümünün finansal sektör kuruluşlarını kurtarmakta kullanılması, bunların uluslararası tartışma ve eleştirilerin hedefi haline gelmelerine neden olmuştur. Türkiye Varlık Fonu'nun temel nitelikleri. Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin yasanın genel gerekçesi ve başlıca maddelerindeki hükümlerden hareketle bu fonun niteliklerini ve amaçlarını özetleyebiliriz. 1. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ adı altında 50 milyon lira sermayeli bir anonim şirket kuruluyor. Başbakanlığa bağlı olarak çalışacak olan şirketin sermayesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından konulacak. Şirketin yönetim kurulu en az 5 kişiden oluşacak ve başkan ve üyeleriyle şirket genel müdürü başbakan tarafından atanacak. Bu anonim şirket özel hukuk hükümlerine tabi olacak. Şirket Türkiye Varlık Fonu iç tüzüğünü hazırlayacak ve bu iç tüzüğün tescili ile Türkiye Varlık Fonu kurulacak. Ayrıca gerek görülmesi halinde Türkiye Varlık Fonu'na bağlı alt fonlar kurulabilecek. 2. Şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirilebilecek işlemler şöyle sıralanıyor. Yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, özelleştirme kapsam ve programına alınanlar dahil olmak üzere Türkiye'de kurulan ihraççılara ait payların alınıp satılması. Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı, kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve ihraççı paylarının alınıp satılması. Vadeli mevduat ve katılma hesabı işlemlerinin yapılması. Hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının alım-satım işlemlerinin yapılması, fon katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar ve sertifikalar, takas bank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleriyle ilgili işlemlerin yapılması. Ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler ve veya yabancı şirketler tarafından yapılacak yatırımlara iştirak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yatırım araçları işlemlerine girilmesi. 3. Türkiye Varlık Fonu'nun kaynakları şu şekilde sayılıyor. A. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile özelleştirme fonundan Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verilen nakit fazlası. B. Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına veya şirket tarafından yönetilmesine karar verilenler. C. Türkiye Varlık Fonu tarafından yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklar. D. Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklar. 4. Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonlar Sayıştay denetimine tabi olmayacak. Şirket ve fonlar bağımsız denetime tabi olacaklar. Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak fonlar Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak. 5. Şirket Varlık Fonu ve bu yasaya göre kurulan şirketler, alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca yapacağı işlemlerin bir bölümü de KDV gibi vergilerden istisna ediliyor. Türkiye Varlık Fonu'ndan beklentiler. Türkiye Varlık Fonu'ndan beklentiler yasanın genel gerekçesinde sıralanmış bulunuyor. Buna göre a. Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasıyla büyüme oranında artış sağlanacak. B. Sermaye piyasalarında büyüme ve derinleşme hızlanacak. C. İslami finansman varlıklarının kullanılması yaygınlaşacak. D. Yapılacak yatırımlarla yüz binlerce kişiye istihdam olanakları sağlanacak. E. Savunma, havacılık, yazılım gibi alanlardaki yerli şirketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesiyle küresel oyuncu konumuna geçmeleri sağlanacak. F. Otoyollar, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve Havalimanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu arttırılmadan finansman bulunacak. G. Katılım finansmanı sektör payı arttırılacak. H. Arz güvenliğini sağlamak üzere Türkiye için önem taşıyan petrol, doğalgaz gibi yurt dışındaki stratejik sektörlere, bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesi gerçekleştirilecek. İ. Bu fon ekonominin yapısal sorunlarını aşmakta katkı sağlamanın yanı sıra dış politikanın önemli bir enstrümanı olarak Türkiye'nin uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlayacak. Eski Hazine Müsteşarı, ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'in Varlık Fonu eleştirileri şöyle. 1. Türkiye Varlık Fonu herhangi bir emtiaya ya da bir gelir fazlalığına dayanmamaktadır. Türkiye'nin petrol, doğalgaz gibi bir emtiayı ihraç ederek elde ettiği gelirleriyle yaratabildiği bir bütçe fazlası olmadığı gibi cari fazlası veya fazla veren bir kamu emeklilik sistemi de yoktur. Tam tersine Türkiye son dönemlerde azaltmış olsa da bütçe açığı ve cari açık veren kamu emeklilik sisteminin açığını da bütçeden karşılayan bir sisteme sahiptir. Gelir fazlası olan tek kamu fonu işsizlik sigortasıdır. O da bu amaç için kullanılamayacak bir fondur. Özetle Türkiye'nin bir varlık fonu kurmak için gerekli emtiası da gelir fazlası da yoktur. 2. Fonun gelirleri sıralanmış olduğu halde giderlerinin hangi alanlara yöneleceği konusunda yasada hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Hangi giderlere yöneleceğini kanun metninden değil, genel gerekçedeki açıklamalardan anlıyoruz. Bu durumda bu yasaya göre yapılacak gider denetiminin neye dayanarak yapılacağını çıkarmak mümkün görünmemektedir. 3. Varlık fonu için yeni bir gelir tanımlanmamakta, sadece bütçeye gidecek gelirlerin bir bölümü bu fona aktarılmış olmaktadır. Normal olarak bütçeye aktarılan özelleştirme gelirlerinin fona yönlendirilmesi ve bütçe gelirlerinden fona pay verilmesi, bütçe gelirlerinin azalmasına ve dolayısıyla bütçe açıklarının artmasına yol açacak bir gelişmedir. 4. Bankaların finans sektöründeki egemenliğinin azaltılması, İslami finans uygulamasının arttırılması gibi bir varlık fonundan beklenmeyen bir takım amaçların bu çerçeveye yüklenmesi zaten sıkıntılı olan düzenlemeyi iyice sıkıntıya sokmuş görünmektedir. 5. 1996-97 yıllarında Erbakan'ın koalisyon hükümeti sırasında bir uygulama popülerlik kazanmıştı. Kamu kaynak havuzu. Bütçe dışındaki kamu kesimine ait kaynaklar bu havuza toplanmaya ve buradan harcanmaya çalışılıyordu. Bu havuza her gün yeni bir kaynak aktarılıyor, bir süre sonra bu aktarımların başka bir alandaki dengeyi bozduğu görülünce yeni kaynak arayışları gündeme geliyordu. Türkiye Varlık Fonu'nun kaynaklarına bakınca aklıma Erbakan'ın kamu kaynak havuzu uygulaması geldi. 6. 1940'ların sonunda ve 1950'lerde Amerikalı ünlü karikatürist ve çizgi romancı Al Capone yarattığı ve Shmoo adını verdiği bowling oyunundaki kuklalara benzer hayali bir hayvan vardı. Müthiş sevimli bir tipti Shmoo. Siz ne hayal ederseniz o oluyordu. Örneğin tavuk olarak yemek isteseniz tavuk, et olarak yemek isteseniz et oluyordu. Kendi kendine çoğalabiliyordu. Türkiye Varlık Fonu'ndan beklentileri okuyunca da aklıma Shmoo geldi. 7. Başka ülkeleri bilemem ama Türk tarihi bu tür mali buluşlarla doludur. 3. Selim'in padişahlığı sırasında 1793 yılında İrad-ı Cedid hazinesi kurulmuş ve böylece Osmanlı İmparatorluğu'nda tek ve merkezi hazine düşüncesinden ilk sapma ortaya çıkmıştır. Bunu tersane hazinesi ve zahiri hazinesi izlemiştir. Sonraki dönemlerde hazine sayısı artmaya devam etmiştir. Mukataat hazinesi, Mansure hazinesi, Redif hazinesi, Darphane hazinesi ve Mali hazinesi bunların en önemlileridir. Hazinelerin çoğalması Osmanlı mali sistemini rahatlatmamış, tam tersine mali disiplini altüst etmiştir. Hazine sayısının artmasından Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünde özel bir yeri vardır. 1839 yılında tek ve merkezi hazine sistemine geri dönülmüştür. 1980'li yıllar bütçe dışı fonların yarattığı çoklu hazine sistemine geri dönüş yılları olmuştur. Çoklu hazine sisteminin en zararlı yönü merkezi hazinenin gelirlerinin dağılması, gider önceliklerinin kaybolması, belirli gelirlerin belirli giderlere ayrılması nedeniyle zorunlu olan bir takım giderlerin yapılamaması ve bütün bunların sonucunda kamu yönetiminde mali disiplinin ortadan kaybolmasıdır. 1994 ve 2001 krizlerini hazırlayan altyapıda bu fonların olumsuz katkısı önemli yer tutmaktadır. 2000'li yıllarda yapılan yapısal reformların en önemlilerinden birisi bu çoklu mali yapının giderilmesi olmuştu. Varlık fonu hadisesi, AKP'nin kaynak yaratma ve iktidarda kalma adına her şeyi yapmaya kararlı olduğunun özeti gibidir. 12. ayrımın sonu. Sayfa 156.